Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamlı Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
Bugün yine çevrim içi sesleniyoruz dinleyicilerimize. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız bir program olur. Teknik aksaklıklardan ırak derdimizi anlatabiliriz. Umuyorum inşallah. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Geçtiğimiz hafta aşırı düşünme eylemi, vesvese konularına biraz değinmiştik.
Evet.
Bunun son bölümünde kendini eleştirme kısmı biraz az ve eksik kalmıştı ki çok önemli bir mesele. Aslında hepimizin yaptığı, hepimizin zihninin bir parçası olan kendini eleştiren tarafımız, kendini eleştiren zihnimiz ve buna nasıl muamelede bulunacağız meselesi önemli bir mesele. Bu konuyu biraz daha açmanızı rica edeceğim ama belki geçtiğimiz programı dinlememiş dinleyiciler için şöyle bir toparlamayla, bir özetle belki başlamak iyi olabilir. Bu arada tekrar bir hatırlatmak isterim. Programı yeniden dinlemek isteyenler, kaçıranlar erkamradyo.com'dan ve uygulamadan arşiv bölümünden geçmiş programları tekrar dinleyebilirler. Bunu da bir hatırlatmış olalım. Buyurun hocam.
Eyvallah, teşekkür ederim. Bu iki programı tekrarlayıcı düşünce biçimlerine ayırdık. Gerçekten modern insanın ana sıkıntılarından biri bu. Tekrarlayıcı düşünce formları. Bunlar aslında tamamlanmış, düşünülmüş, üzerinde ayrıntılarına girilmiş bazı meselelerin tekrar edici bir şekilde zihinde bir yer bulması. Burada belli kriterler var. Bu düşüncelerin formunu tanımlayan bir, adı üstünde tekrarlayıcı olması. İki, kişinin zihninden uzaklaştırmakta zorluk çekmesi. Ona girici deniyor. Yani düşünce bir başladı mı, kişi bundan rahatsız da olsa zihninden atması zor oluyor. Üç, geldi bir kere. Gelince aynı mesele dönüp duruyor. Hani hem gün içinde sık sık geliyor, hem de geldiği zaman aynı form üzerinden devam ediyor. Dörtte bu düşünce biçiminin bizatihi kendisinin kişiye rahatsızlık vermesi. Yani bu kuruntuyu, daha çok geçmişe yönelik düşünce biçimi diye adlandırdığımız kuruntu, bu Batılıların ruminasyon dedikleri kavram, endişe ve kendini eleştirme, bu forma sahip düşünceler. Yani gelince sürekli geliyor. Kişiyi rahatsız ediyor. Ama kişi durduramıyor bu düşünce biçimini. Sonra gün içinde kafası dağılsa, başka bir meselelere dağılsa, ondan biraz uzaklaşsa bile bir müddet sonra tekrar kişiye uğruyor. Yine geldiğinde aynı mücadeleye giriyor. Bir yandan düşüncenin içinde kalıyor. Ama bir tarafı da bundan rahatsız. Ben niye bunları bu kadar düşünüyorum diyen, farkında olan bir taraf da var. Fakat bunu engellemekte zorlanıyor. Bunun engellenmesindeki zorluk aslında bu tür düşüncelerin mantıklı olmasından kaynaklanıyor. Yani tırnak içinde söylüyorum. Kendi içinde bir mantık silsilesine oturduğu için zihin bundan elini çekemiyor, bundan vazgeçemiyor. Yani mesela ruminasyonda, geçen programı hatırlarsak ruminasyonun kelime anlamından da bahsetmiştik. Rumen'den geliyor. Rumen de işkembe demekmiş. Yani geviş getirmekten geliyor aslında. Geviş getirici bir düşünce. Düşüncenin geviş getirilmesi hali. Mesela bunun geçmişteki formu olan kuruntuda, ruminasyonda kişinin başına olumsuz bir şey gelmiştir. Kişi bu olumsuzluğu ile ilgili yapacağı bir şey vardır. Fakat bu olmamıştır. Ya bu niye benim başıma geldi? Keşke olmasaydı. Keşke şöyle yapsaydım. Keşke bana böyle davranılmasaydı gibi. Yani aslında olan mantıklı bir meselenin tekrar tekrar kişinin zihninde yer bulmasıyla ilgili bir şey. Ya da endişe formunda olma olasılığı mevcut olan bir olumsuzluğun kişi tarafından sürekli zihninde dönmesi. Ya şöyle olursa ya böyle olursa. Geçen hafta başlamıştık, biraz üzerinde çok konuşamadık. Kendini eleştirmede de kişi gerçekten, bu ruminasyondan biraz daha farklı. Burada tema sadece kendisi. Kendi yaptığı hata. Kişi bir şekilde kendi eyleminden kaynaklanan olumsuz bir sonucu değerlendirir. Bunu da muhtemelen birden fazla yapmıştır. Ve ben bunu hep yapıyorum. Bu yanlışı tekrar ediyorum. Niye bunu yaparak kendi hayatımı da mahvediyorum, başkalarının hayatını da etkiliyorum şeklinde giden bir düşünce silesi yapılır. Bunda da yine kendi içinde bir mantığı var, haklı. Fakat bu düşünce biçimi işte tekrarlayıcı oluyor, gelince sürekli dönüyor aynı konu. Kişi bundan çok büyük bir rahatsızlık duyuyor fakat engelleyemiyor. Bu özellikler hepsinde aynı. Kendini eleştirmenin tabii bunu devam ettiren, bir dedik ki hani niye bunlar devam ediyor kişiye sıkıntı vermesine rağmen. Çünkü kişi zaman zaman bundan da yakınır. Hem ruminasyon halindeyken, hem endişe halindeyken, hem de kendini eleştirme halindeyken. Hocam ben kendimi çok eleştiriyorum. Ya da arkadaşına söyler, yani ben kendime çok yükleniyorum. Ya da o ruminasyonda ben geçmişi sürekli irdeliyorum. Bunları düşünmekten alamıyorum. Bana bunlar nasıl yapıldı? Niye bunlar benim başıma geldi diye. Ya da endişe halindeyken de bir yakınır. Yani o düşüncenin varlığından, düşünce biçiminin. Bir dedik, bunlar mantıklıdır. O yüzden devam eder. İki, kişi bu düşüncenin içindeyken kendine de şu soruyu sorar. Ben bunları düşünmekte haksız mıyım diye zaman zaman kendini tartar ve haklı olduğunu görür. Oradaki tavrının. Yani mesela endişe içindeyken kişi der ki ya böyle bir şeyin ihtimali var mı yok mu? İşte oğlunu şeye gönderdi, şehirler arasında bir yolculuğa gönderdi ve sürekli oğlundan başına bir şey gelmesinden endişeleniyor ve çocuğunu sürekli arama ihtiyacı duyuyor. Arayana kadar sürekli o acaba şöyle oldu mu, acaba böyle oldu mu? Bu düşüncenin içindeyken kişi der ki ya ben bunları düşünmekte haksız mıyım? Yani böyle bir olasılık var mı? Onun cevabı evettir. Yani evet, o kişi kaza geçirebilir. O zaman devam eder. Ya da ruminasyonda ben bunlarda haksız mıyım? Bunları düşünmekte ne eleştirmedi. Bu çok sinsi bir işleyişe sahip. Bunun özellikle merkezde olduğu düşünce biçimi de kendini eleştirme. Niye? Çünkü kendini eleştirme meselesi aslında bir yanıyla da önerilen, herkesin yapması gereken, herkesin kendine çeki düzen vermesi, hayatını bir gözden geçirmesi, hatalarını kabul etmesi başlığı altında sanki önerilen bir durummuş gibi de kişiye geliyor. Yani ben işte yani hatamın üstünü kapatmıyorum. Ben hatalarım ne? Onları araştırıyorum, buluyorum ve onun üzerine bir analiz yapıyorum. Bu motivasyonla devam eder. Fakat burada yine ilginç bir hal vardır. Yani kişinin kendini diyelim yaptıklarının hesabını görmesiyle kendini eleştirmesi birbirinden farklı davranışlardır. Kendini eleştirme biraz suçluyu yakalayıp onun cezasını vermeye benziyor. Diğeri kendini hesaba çekme ya da ne denir? Muhasebe etme.
Muhasebe, evet, muhasebe gibi biraz.
Değil mi? Yani kendini masaya yatırma, muhasebe etme. Yani kendini kayırmaya çalışmama, bencil davranmama, kendinin de hatalı olduğu yönleri ortaya çıkmasına izin verme. Şimdi bu iki davranış birbirinden farklı. Bu farkı nasıl mesela fark edebiliriz? Şöyle diyelim, suçlu olarak bulduğumuz kendimiz değil de bizden yaşça küçük sevdiğimiz birini düşünelim. Onun bir hatasını gördüğümüzü düşünelim. İşte evladımız olabilir bu, yeğenimiz olur, kardeşimiz olur, bizden yaşça küçük arkadaşımız olur. Öyle mahalleden bir, gençlerden falan biri olur böyle. Diyelim bu orada bir hata gördük, yanlış yaptığını gördük. Bu kendini eleştirme, bu yanlışı fark edince o çocuğu sürekli azarlama, aşağılama. Sen şöylesin, sen böylesin, sen bunu hep yapıyorsun. Bunu neden yapıyorsun? Hala akıllanmadın mı? Bundan ne zaman vazgeçeceksin? Diye sözle dövmeye ya da fiziksel olarak dövmeye benzer. Fakat muhasebe etmek, işte doğrusuyla yanlışıyla bak, hani bu burada bir hata var. Bu hata şunlara sebep oluyor. Bu hatayı ortaya çıkartan sebepler bunlar, sonuçlar şunlar deyip bunun muhasebe edilmesi, beraber bir analize gidilmesi, ona fikrinin sorulması falan, o süreç başkadır. Kendini eleştirme biraz bu hatasını gördüğümüz küçük kardeşimizin sözle dövülmesine benzer. Sanki cezalandırma gibi bir işlevi vardır. Bu açıdan birbirinden ayırt edilir. Çünkü mesela sözle dövme ya da kendini cezalandırmanın bir çıktısı yoktur. Kişi bir suçu fark eder. O suçun ağırlığını yaşamamak adına kişiye, o suçun müsebbibine ceza verir. Muhasebenin bir çıktısı vardır. Muhasebeden bir sonuçla ayrılınır. Denir ki, ha bundan sonra şöyle yapalım, bundan sonra şöyle yapalım. Bu tip durumlarda şöyle bir tavır alalım diye onun bir sonucu vardır. Fakat azarlamanın, hırpalamanın, cezalandırmanın bir sonucu yoktur. Cezalandırmada cezayı veren kişinin hissettiği olumsuz duygu azaltılmak için yapılır. Böyle bir cezalandırma biçimi. Hani suç karşısındaki cezalandırma. Fakat bir suçu işleyen kişinin o suçu bir daha işlememesine yönelik muhasebede cezalandırıcının duyguları merkezde değildir. Merkezde olan iştir. Daha böyle bir düzelmeye yönelik, hatayı azaltmaya yönelik de bir güzellik ortaya çıkarmaya yönelik bir tutum vardır.
Daha çözüm odaklı desek, değil mi? Biraz.
Aynen.
Hani siz anlatırken benim hep aklıma şey geldi. Böyle bir hani kendi çocukluğumuzdan düşünelim, çocuklarımızla olan ilişkiyi düşünelim. Bir hata yaptıklarında bir içgüdüsel olarak çok hızlı bir şekilde cezalandırmaya mesela yöneliyoruz. Elbette ki ödülün de cezanın da yeri vardır fakat şunu
Tabii.
fark etmek zor değil. İçgüdüsel olarak ceza vererek istenmeyen bir davranışı ortadan kaldırmak pek mümkün olmuyor. Kısa vadede işe yarıyor gibi oluyor ama uzun vadede pek işe yaramıyor gibi. Yani biz bir davranıştan dolayı, bir hatadan dolayı bunu yapıyoruz ya, cezalandırıyoruz ki bir daha
Evet.
kendini kötü
Evet.
hissedecek ve bir daha bunu yapmayacak, bu davranışı sergilemeyecek çocuk ama uzun vadede işe yaramıyor. Kendimize de öyle aslında. Biz
Evet,
yaptığımız
özellikle
hatalardan kaynaklı
tabii.
bu cezalandırmayı veriyoruz, kendimize yapıyoruz bunu. Ama acaba işe yarıyor mu? Yani bizi nereye götürüyor? O davranışı değiştirmemizde işe yaradı mı? Herkes şöyle bir kendine düşünsün. Bu zamana kadar hani bırakmaya çalıştığımız belki alışkanlıklar ya da edinmeye çalıştığımız alışkanlıklarda bu kendini eleştirme ne kadar işe yaradı? Kısa ya da uzun vadede diye bir sormak
Çok
lazım.
doğru. Şimdi bu ne kadar işe yaradı sorusu zaten bizi kurtaracak, bizi o döngüden çıkartacak en önemli soru. Senin de dediğin gibi cezalandırma belki davranışın, belli bir davranışın, istemeyen davranışın sergilenme ihtimalini azaltabilir. Fakat yeni bir davranışın ortaya çıkmasına imkan vermiyor cezalandırma. Çünkü mesela şunu yapma dediğimizde ve onu azaltmaya yönelik bir caydırıcı kuvvet ortaya koyduğumuzda kişi belki onu yapmıyor fakat onu yapmadığı zaman dilimi içinde de yeni bir davranış ortaya koymuyor. O yüzden yani önemli olan o davranışın azaltılması değil, o davranışın yerine istenilen davranışın konulması. Cezalandırma o davranışı azaltabilir bir müddet Ama onun yerine yeni bir davranış konulmadığında o problemle olan davranış tekrar dönecektir. O yüzden biz çocuklarımızda ya da bir yapılmasını istemediğimiz bir davranışla mücadele ederken kişiye mesela yeni bir şey ortaya koyarak o davranışını azaltabiliriz. Mesela çocuklara işte bilgisayar oynamayı bırak ya da sosyal medyada takılmayı bırak dediğimizde biz o bıraktığı yere bir onun için benzer şekilde işine yarayacak ve hoş bir duygu ortaya çıkartacak yeni bir şey eklemezsek yaptığımız şeyin çok bir anlamı yok. Benim gördüğüm zamanlar içinde kişi o davranışı yapmaz. Fakat yeni bir şey öğrenmediği için ilk fırsatta yine o davranışa dönecektir. Şimdi bu kendini cezalandırma meselesine gelince, kendini eleştirme meselesine gelince, kişi orada yaptığı bir hatayla karşı karşıya kaldığında ortaya bir utanç duygusu çıkıyor. Kendini eleştirme aslında yapıcı bir çözüm yolu ortaya koymaktan ziyade ortaya çıkan o utancı ortadan kaldırmaya, bastırmaya yönelik bir eylem biçimi. Yani kendini eleştirmenin motivasyonu, köken aldığı yer, amacı utancı azaltmak. Bunlar çok kritik noktalar. Mesela utancı azaltmakla hatayı bir daha tekrarlamamak için bir eylem sergilemek birbirinden farklı.
O an oluşan utancı azaltmak için, suçluluğu azaltmak için yapıldığından sebep de tekrarlamak da aslında kolaylaşıyor o hatayı. Yani o bırakmaya evet. çalıştığımız alışkanlıklar, kötü alışkanlıklar olabilir, sık sık yaptığımız, tekrar ettiğimiz hatalar olabilir. Ama biz orada aslında duyguyu azaltmaya çalıştığımız için bir şey öğrenemiyoruz o hatada ve tekrar o hataya düşebiliyoruz. Ana mesele bu diyorsunuz o zaman burada. Altta yatan o duyguyu, olumsuz duygudan uzaklaşmak, onu içimizden söküp atmaya çalışmak.
Evet. Orada iki işe yarıyor kendini eleştirme. Aynen öyle. Bir tanesi o duyguyu, ortaya çıkan utancı azaltıyor. İki, o yapılan hata karşısında haklı pozisyona geçildiği için sanki hesabını da görmüş oluyor kişi. Yani o suçun, hatanın vebalini de karşılamış oluyor. Yani defteri kapatıyor aslında. Yani o suç işlenmemiş gibi oluyor. Çünkü onun ben ağzının payını verdim yani kendimin. Buna benzer böyle bir kendi içinde sanki ben bu meseleyi kapattım havasına giriyor. Aynı sorun ya da o hatalı davranışın ortaya çıktığı şartlar tekrar ortaya çıktığında kişi hazırlıklı değil. O defteri kapattı. O hesabını gördü orada kendine yüklenerek ve yine aynı hata yapılıyor. Sonra aynı hata yapılınca kişi yine aynı yolu kullanıyor. Hem suçluluğu azalıyor böylelikle hem de tamam artık temasını o şeyle hatayla temasını kaybediyor ve oradan bir ders çıkarmıyor.
Bu da şimdi biraz şey gibi şöyle, sürdürücü bir şeye dönüşüyor o zaman bu. Yani kendini eleştirme, o hatayı tekrar etmeyi engellemek yerine sinsi bir şekilde var olan sorunu sürdüren bir yapıya dönüşüyor o zaman.
Evet. Aynen öyle. Uzun vadede bunun tekrarlamasını kolaylaştırıyor. Bunu şey gibi de düşünebiliriz. Mesela hani şeyi biliyoruz. Yani insan organizması ya da canlı organizmanın şöyle bir özelliği var. Bir davranış eğer kişiye olumlu bir duygu ortaya çıkarmışsa o davranış devam eder. Ya da bir davranış kişi de olumsuz bir duyguyu ortadan kaldırıyorsa yine o davranış devam eder. Yani bu mesela haz veren davranışlarda olduğu gibi. Kişi yaptı, çok bir beklemediği bir hoşluk yaşadı. O zaman o davranışın tekrar etme riski fazla. Ya da kişi canı sıkkınken bir şey yaptı. Yine o bağımlılıklardan bahsedecek olursak işte bir madde aldı. O zaman o duygu ortadan kalktı, can sıkıntısı. Kişinin canı sıkıldığı zaman yine madde almaya yönelik bir eğilimi olacak. Şimdi bir hata işledi. Bir utanç hissediyor. Ve kendini eleştirdi, utanç azaldı. O zaman her hatada kişi kendini eleştirmeye daha yatkın olacak. O eylemi tercih edecek. Çünkü bir önceki aşamada utancı azaltmıştı o kendini eleştirmesi. Kendini eleştirdiği için hesabını da yapamıyor. Yani bir daha olursa şöyle davranayım gibi bir hesap yok ortada. Sadece şu var. Sen nasıl bir adamsın? Sen bunu nasıl yaparsın? Sen nasıl bir kadınsın? Her zaman aynı hata mı yapılır? Kendini eleştirme bu formatta devam ediyor. İşte kendini bu hale getirdin. Başkasına şu acıyı yaşattın. Yani mesela o yapıcı analiz şudur. Sen bunu hangi şartlar altında bu suçu ya da bu hatayı işliyorsun? Bu hatayı işlemini kolaylaştıran unsurlar ne? Onlara karşı ne yapabilirsin? Hani bir hata işlemiş bir kardeşimizi alıp gel aslanım şu meseleye bir daha bakalım. Burada ne oluyor da sen bunu bu istemediğimiz davranışı sergiliyorsun? Bu bir çözüm yoludur. Ya da suç işleyen ya da bir hatası olan işte kardeşimizi alıp ya sen ne biçim adamsın? Bu da yapılır mı? İşte bunun buna sebep olacağını bilmiyor musun? Şeklindeki yaklaşım da onu hırpalamaktır. Bunu kendimize yaptığımızda da kendimizi eleştirmiş oluruz.
O zaman belki bu davranışı sıklıkla yapan kişilere şöyle bir tavsiyemiz olabilir. Bunu yaparken kendinizi yakaladığınızda bir bakın bakalım, bir sevdiğiniz birinin yaptığını düşünün, ona böyle söyler misiniz? O olsaydı nasıl derdiniz? Çok hadi güzel. Şimdi yeniden o cümleleri kur. Tekrar bir dön bak.
Evet.
Bunu hatırlatmak, bu çifte standardı kendimize hatırlatalım diye tavsiye verebiliriz o zaman.
Evet. Belki daha önceki programlarda da geçmişti. Bu perspektif alma meselesi. Kendinden çıkma. Kendini bir dışarıdan görme. Kendini acı çeken bir insan olarak hesaba katma. Belki senin dediğin yolla daha kolay olabilir. Başkasını düşünerek. Çünkü insanın kendine şöyle dışarıdan bakması biraz zor. Fakat bize ihtiyacı olan ya da sevdiği daha küçük birine ya da evladına dışarıdan bakması ve merhamet göstermesi, şefkat göstermesi biraz daha kolay. Senin dediğin gibi bu meselenin hallolması için birinci soru biraz önce söylemiştim. Bu benim işime yarıyor mu? Yani hani biraz önce dedik ya bu tekrarlayıcı düşünceleri devam ettiren bunları düşünmekte haksız mıyım sorusu bunu devam ettiriyordu. Çünkü haklıydı. Yani ortada bir hata var. O hata da senin yaptığın bir hata. O bakımdan haklı. Fakat bu benim ne işime yarıyor? Bu bana yeni bir kapı açıyor mu? Hata karşısında sonraki aşamada benim hata yapmayacak bir imkan sağlıyor mu? Buradan baktığımızda, bu soruyu sorduğumuzda ve kendimize de senin dediğin gibi hata işleyen bir arkadaşımız, bir küçük kardeşimiz gibi bakmamız, ki öyle bir tarafımız da var gerçekten. Orada şefkati ortaya çıkartabilir. Ve şunu biliyoruz ki aslında insan asla ve asla kendine zarar vermek için bir şey yapmaz. Zarar kişinin o anda tercih ettiği eylemin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kişi o eylemi yaparken oradan beklediği bir şey vardır. Ve o eylem bir şeye de yarar. Yani her türlü eylemimizi bunun içine katabiliriz. Organizma kendine zarar vermez. Fakat belli öncülleri alır, belli niyetlerle yapar. Onun da bir katkısı vardır. Yani mesela diyelim ki sosyal kaygısı olan biri dışarı çıkmıyor. Arkadaşlarıyla görüşmüyor. Ve kendisine dönüp diyor ki ya şuna bak ben gene kendimi kapatıyorum. Bu gidişle yalnız kalacağım. Kendimi geliştiremiyorum. Bu hatayı niye ben yapıyorum? Diyor ya. Mesela orada kişi arkadaşlarıyla gideceği zaman bir yere ya da bir sunum için beklenildiği bir yerde o anda kişiye maruziyet gösteren, maruz kaldığı, şu hani rezil olacağım, kimse beni beğenmeyecek, kendimi çok zor bir durumda bırakacağım düşünceleri ve onun getirdiği kaygıyı azaltmak için evde kalmayı tercih ediyor. Yani evde kalmak o anda kişinin o tür bir yıkım, o tür bir yoğun bir olumsuz duygu içinden çıkmasına sebep oluyor. Yani o anda ve o zamanda bu eylemin bir katkısı var kişiye. Ama büyük resimde zararı var. O bakımdan kendini eleştirmenin de bir anlamı yok. Yani aslında teorik olarak baktığımızda ortada kategorik olarak bir hata yok. Sadece bir tercih var. Birinde duygular tercih edilmiş. Onların azalması için bir şey yapılmış. Onlara karşı maruziyeti biraz azaltmak için bir eylem yapılmış ve organizma o duygulardan kurtulmuş, rahatlamış. Diğerinde de kişinin hayatta kıymet verdiği bir alandan uzaklaştırmış ve onun getirdiği sıkıntı var. Bu bakımdan da kendini eleştirmenin bir anlamı yok aslında belirgin olarak. Fakat bu hani modern insan kendini çok eleştirdiği için artık bir tedavi yolu olarak da senin biraz önce bahsettiğin şey daha yaygın bir hale geldi. Bununla da hani kendine şefkat deniyor. Yani bu tür uygulamalar var. Kendinize şefkat edin, merhamet gösterin. Bu biraz kötüye de kullanılıyor bir anlamda. O bakımdan şunun altını iyi çizmek lazım. Biz bir hatanın hoş görülmesinden bahsetmiyoruz. Hatanın üstünün kapatılmasından bahsetmiyoruz. Biz hata karşısında ortaya çıkan duyguya mı ben bir harekette bulunacağım, yoksa kendimi değiştirecek bir imkan mı yaratacağım? Bu iki sorunun cevabını arıyoruz. Kendini eleştirme, hata karşısında ortaya çıkan suçluluğu, özür dilerim, utancı azaltan bir eylem. O yüzden bunun bir katkısı yok. Ama hatayı analiz etme, oradan bir sonuç çıkarma, bir hareket noktası belirleme eylemi yaparken o utancı biraz yaşamamız gerekiyor. Diğeri utancı yaşamamak için seçtiğimiz bir alan, bu kendini eleştirme alanı. Sen ne biçim adamsın? Bu da mı yapacak? Yine mi böyle? Bu o duyguya temasımı azaltıyor benim suçluluğa. Beni başka bir konuma geçiyor. Yargıç konumuna geçiriyor. Hani bir suçlunun içinde bu hali vardır. Maruz kaldığı duygular, düşünceler vardır. Bir de böyle onu eleştirenin, yukarıdan yargılayanın içinde bulunduğu hal vardır. Suçlu böyle omuzları düşük, suratı canı sıkkın, elleri önde bir pozisyonda o hatanın getirdiği bütün utancı hissederek durur. Yargılayan dik bir pozisyonda sert bakışlarla elini de şöyle parmağını da çıkartmış bir şekilde hesap sorarken durur. Yani orada yaşadığı duygu öfkedir. Ötekisinkini şeydir, utançtır. Bizim neye ihtiyacımız var? Hata karşısında işte o utanç pozisyonunda biraz kalmaya ihtiyacımız var. Yani bu taraflardan hangisini seçeceğiz? O utanan tarafı mı, öfkeli olan tarafı mı? Yoksa aslında hani bunların ikisini de içinde barındıran benim geçmişimi de geleceğimi de şimdiki hal içinde olduğum durumu da fark eden daha geniş bir tarafım mı ben seçeceğim?
Peki tam bu
hata
noktada,
varsa bunun evet, bir bedeli olmalı.
Evet. Tam bu noktada o fark eden tarafım, bu ikisini,
yani o utanç,
o tarafımızı güçlendirecek, özür, o fark eden tarafımızı evet güçlendirecek bir şey yapabilir miyiz? Böyle bir tavsiye, bunu güçlendirmek için elimizde ne gibi imkanlar var diye soracaktım hocam. Tabii çevrim içi olmanın azizliği, bazen internet bağlantımız düzensiz olduğu için sözler üst üste binebiliyor. Kusuruma bakmayın.
Evet. Yani burada amacımız şey değil, hani hata işleyen bir kişinin o utanç içinde acı çekmesini tavsiye etmiyoruz tabii ki. Ama her hatanın bir bedeli olacaktır. O utanç içinde kaldığımda ben bir müddet sonra aynı meseleye maruz kaldığımda o utancı hatırlayacağım, eylemi hatırlayacağım ve bu sefer oradan bir çıkarımda bulunacağım. Ama istenilen şey utancı da yakalamak, fakat o senin de dediğin gibi o fark eden tarafı güçlendirmek. Çünkü ona ihtiyacımız var. O taraf bizim hatamızı da içinde barındırıyor. Bizim hayatta kıymet verdiğimiz alanları da içinde barındırıyor. benim geçmiş hatalarımı hatırlıyor. Geçmişte yaptığım kıymetli şeyleri de hatırlıyor. Benim iyi özelliklerimi de barındırıyor, kötü özelliklerimi de barındırıyor. O taraf. O tarafı güçlendirmek için bir tavsiyeden ziyade bir becerimize yatırım yapmamız iyi olur. Bu beceri bir hal, bir duruş, kendimize karşı, akan düşüncelerimize karşı, içimizde değişen duygulara karşı bir duruş hali. Bu duruş hali bize çok yabancı değil. Yani mesela ibadetlerimizi yaparken bu duruş haline geçip ibadetleri yapmaya gayret ediyoruz. İşte Budist felsefede de ya da Budizm dininde de belli ritüelleri yaparak bu hale geçiyorlardı. Şimdi o modern psikoloji Budist felsefenin içindeki bir duruşu bir teknik olarak geliştirdi. O yoga, meditasyon ve bu mindfulness, kendindelik egzersizleri dediğimiz egzersizleri kişinin bu fırtınalarını seyredecek bir alan yaratmak için kullanmaya başladı. Bu işe yarar bir teknik. Bu geliştirilebilir bir şey. Yani zaman zaman durup bu düşünce hali benim ne işime yarıyor? Şu anda yaptığım şeyin bana nasıl bir faydası var? Bu soruyu sorabilecek bir alan yaratmak. Biraz o bizim işte kendindelik diye çevirdiğimiz kendini fark etmek ve kendinin içinde taşıdığı diğer unsurları fark etmek. O unsurlar ne? Düşünceler, duygular, dürtüler, anılar, imajlar. Hani o geçmiş dediğimiz şey aslında benim şu anda iç dünyamın unsurlarından bir tanesi. Geçmiş deyip de onları hatırladığım şeyler ya da gelecek dedi diyerek tahmin ettiğim şeyler de şu anda benim zihni alanımın içinde dolaşan şeyler. Ha bir de
Biraz
ben varım bunların.
düşüncelerimden ibaret yani bunlar. Geçmiş dediğimde, gelecek dediğimde biri
Tabii.
geçmiş gitmiş, biri daha zaten gerçekleşmemiş. Sadece zihnimin içindeki düşünceler bunlar. Bir de ben varım dediniz.
Evet, bunu Tolstoy bu meseleye şöyle bir açıklama getiriyor. Bilirsiniz. Tek bir zaman vardır der. Yani geçmiş ya da gelecek diye bir şey yoktur. Tek bir zaman vardır. O da şimdidir.
Dem bu demdir diyor.
Yani o, değil mi? Bizim geleneğimizde, kadim gelenekte dem bu demdir derken tam bu meseleden bahsediyor. Yani böyle aklın yolu bir denir ya.
Evet.
Her düşünen beyin aynı şeyleri bulabiliyor gerçekten. Yani bir zamandan kasıt sevdiğin şey aslında. Geçmiş dediğimde ben anılarımı biriktirip bir kalıba sokuyorum ve şu anda tanımlıyorum. Fakat bunların hepsini ben şimdi yapıyorum. Şu anda yapıyorum. Mesela bu yaptığımla benim aramda bir fark var. Bunu fark etmek, bunu güçlendirmek kıymetli olacak. Bu o zaman şey olur. Hani bu alanı fark edersek biz düşüncelerimizin duygumuz esiri olmaktan kendimizi kurtarmış oluruz. Düşünce beni yönetmez de ben düşünceyi yönetirim. Ben düşünceye bir şekil veririm. Ben zihnime benim işime yarayacak, benim dünyamı güzelleştirecek bazı düşünceleri peşinden gitmesini sağlarım. Aksi takdirde düşünce bana ne yapmam gerektiğini söyleyecek. Diyecek ki şurada hata yaptın. Haydi top sende. Sen de kendine yükleneceksin. Ya da geçmişte sana şunlar yapılmamalıydı. Bunları bana hatırlayacak. Ben de evet bunlar bana nasıl yapılır? Ben bunları hak etmedim. Bu açıdan bu tür farkındalık egzersizleri kişinin bu aşırı düşünceyle olan ilişkisini tekrar kuracak bir imkan vaat ediyor bize.
Eyvallah sevgili hocam. Kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki programlarda, önümüzdeki hafta benzer böyle kıymetli, önemli meselelerle devam etmek dileğiyle diyelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Hocam ağzınıza sağlık.
Ben
Önümüzdeki
teşekkür
hafta
ederim.
programlarda görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Hayırlı akşamlar.